Ayrım 5.
Ancak kapasitem yoksa potansiyelim olabilir. Bu belki dilsel bir safsata gibi görünebilir ama değildir ve potansiyellik tezindeki hataların nasıl açığa çıktığı anımsanırsa bu gerçek daha açıkça anlaşılır. Birinde X olma potansiyeli varsa, ona X olmuş gibi davranmanın son derece uygunsuz olabileceğini görmüştük. Bir yeteneğe sahip birine, o yeteneğe sahip biri gibi davranmak asla uygunsuz değildir. Siz bir tıp doktoruysanız, benim size tıbbi tavsiyenizi sormam uygunsuz değildir. O anda uyuyorsanız ya da bilinciniz yerinde değilse ancak zamansız olabilir. Ama siz yalnızca potansiyel bir doktorsanız, yani yalnızca ana babanızın "benim oğlum doktor olacak" tarzı 2 yıllık bir övünmesinin konusuysanız, o zaman işin rengi tamamen değişir. Kalıcılık nedir? Eğer ben 1 mili 4 dakikada koşma kapasitesine sahipken bacaklarımdan birini kaybedersem, benim 1 mili 4 dakikanın altında koşma kapasitesini yitirdiğimi söylemek yerinde olur. Eğer ben bilincimi kalıcı olarak yitirmişsem ve kalıcı terimi, benim bilincimi yeniden kazanma şansımın sıfır olduğu anlamına geliyorsa, benim kişi olmaktan çıktığımı söylemek yerinde olur. Çünkü varlığımdan kalıcı olarak habersizsem, öz bilinci ve dolayısıyla varlığıma değer verebilme yeteneğine sahip olmam imkansızdır. Halihazırda tedavisi bulunmayan bir hastalıktan ölmek üzere olan ve bu yüzden gelecekte bir tedavinin bulunabileceği umuduyla dondurulan insanların durumunda ise bir güçlükle karşılaşırız. Bir tedavinin asla bulunamayacağı söylenemeyeceğine göre, bu insanlar kişi olmaktan çıkmışlar mıdır? Yoksa aslında ölü müdürler? Kimi zaman tüpte döllenme çalışmaları sırasında ortaya çıkan fazladan embriyonların dondurulması gerektiği savunulur. Onları öldürmek anlamına gelmediği için bu işlemin ahlaksal olarak onları kaldırıp atmaktan daha uygun bir seçenek oluşturduğu düşünülür. Avustralya'daki uygulama artık embriyonların tümünü dondurmaktır. Bunun ahlaken daha tercih edilir olduğu, çünkü embriyonların öldürülmüş sayılmayacağı düşünülmektedir. Böyle bir muammanın basit bir yanıtı olabileceğinden emin değilim. Bu yüzden bu konuyla ilgilenmeyi en sona bırakacağım. F sonuç. Sanırım kişi kavramı konusunda işe yarar, kullanılabilir ve daha sonraki bölümlerde daha fazla yararlanacağımız bir anlayışa varabildik. Kişilerle kişi olmayanları birbirinden ayırmamızı sağlayacak ve tartışmamız ilerledikçe göreceğimiz gibi, tıbbi etiğin en direngen sorunlarından bazılarını çözmemize yardımcı olacak bir kavramdır bu. Çoğu okuyucu bu kişi kavramını kesinlikle yanlış olmasa bile oldukça kuşkulu bulacaktır. Ama bu bölümde ana hatları çizilen kişi kavramı reddedilse bile, çok önemli bir takım fonksiyonları yerine getirebilecek şu ya da bu türden bir kavrama ihtiyacımız olacaktır. Bu fonksiyonlar şunlar. 1. Ahlaken kişileri hayvanlardan, balıklardan, bitkilerden ve benzerlerinden ayırabilmemizi sağlamak. 2. Bir embriyonun ya da canlı herhangi bir insan dokusunun hangi noktada ve neden değer kazandığını açıklayan bir tanım içermek. 3. İnsanların değerli olmaktan, ne zaman ve neden çıkacağını ya da nasıl diğerlerinden daha değersiz hale geleceğini belirlemek. 4. Evrende başka insanlar var mı sorusuna, onu prensip olarak yanıtlayabilmemizi sağlayacak bir çerçeve çizmek. 5. Kendimizde bu denli mükemmel olan şeyin ne olduğu hakkında bir açıklama getirmek. Daha iyisi ortaya çıkana dek ben bu tanımı kullanmaya devam edeceğim. Bu tanımın sağlık hizmetlerinde çalışanların karşılaştığı ahlaksal ikilemlerde bize nasıl yardımcı olabileceğini sınamaya başlamalıyız artık. 2. Her şeyden önce zarar verme. Doktorların ve diğer sağlık çalışanlarının hastalarına ya da müşterilerine her şeyden önce zarar vermemeleri gerektiği yaygın olarak kabul gören bir ilkedir. İtiraz edilmesi çok güç olan böyle bir kurala uymak için bile kişinin başkalarını etkileyebilecek davranışları ile ilgili net bir algıya sahip olması gerekir. Dünyadaki bireysel ve kolektif etki alanımızın çoğu durumunda tümüyle sorunsuz olmasına karşın, bunun böyle olmadığı önemli bir boyut vardır. Aslında sorun, dünyanın gidişatı üzerinde eşit ölçüde etkili olan iki eylem seçeneğine sahip olup olmadığımızdır. Müdahale edebileceğimiz bir dünyanın durumunu belirleme tarzlarıdır bunlar. Bunlardan biri, müdahale edip o dünyanın durumunu değiştirmek, diğeri ise müdahaleden kaçınmak ve her şeyi olduğu gibi bırakmaktır. Öldürmek ve ölmeyi terk etmekle, yapılanlar ve yapılmayanlarla ilgili son tartışmaların merkezindeki sorun budur. Yapmadığımız şeylerin sonuçlarından sorumlu muyuz? Yapmadığımız şeylerin sonuçları olabilir mi? Eğer olabilirse onlardan ne dereceye kadar sorumluyuz? Ölmeyi terk etmek, ahlaken düşünürsek eğer, öldürmek kadar kötü müdür? Bu sorular tıp çevrelerinde özel bir önem taşır ve aktif ötenazi ile pasif ötenazi arasında ahlaksal bir farkın olup olmadığı sorusu bağlamında çok ciddi bir problem oluşturur. Bir insanı tedavi edip etmemeye ya da kaynakların nerelere tahsis edileceğine karar verildiği her durumda aynı sorunlar kendini göstermektedir. Bu sorun, çağdaş ahlak felsefesinin en sık ve en hararetle tartışılan konularından biridir. Kitap boyutunda bir çalışmayı gerektirir ve bu konuda yapılmış bu boyuttaki çalışmalar birden fazladır. Bense çok daha az bir hacim içinde iki şeyi yapmaya çalışacağım. Bunların ilki, davranışlarımızın dünyayı nasıl etkilediğini ve dünyanın belirli bir andaki durumundan ne derece sorumlu olduğumuzu ve elbette özellikle tıbbın hizmet ve araştırma alanlarında olup bitenlerden ne derece sorumlu olduğumuzu göstermektir. İkincisi ise, dünyanın gidişatından, ahlaksal yönden kendi payımıza ne kadar sorumlu olduğumuz hakkında ve ayrıca olayları aktif ve pasif, pozitif ve negatif tarzda etkilemek arasında bir fark bulunup bulunmadığı ile ilgili bir şeyler söylemektir. Olumlu ve olumsuz. Dünyayı olumlu veya olumsuz şekilde etkilemek arasındaki fark çok çeşitli yollarla ortaya çıkarılabilir. Ve bu ayrımın görünürdeki gücü ve terimlerin anlamları durumdan duruma bir ölçüde farklılık gösterebilir. Bir konuda eyleme geçebileceğimiz gibi, bunu yapamayabilir, yapmaktan kaçınabilir veya yapmayı reddedebiliriz. Bazı şeyleri yapabilir, yapmayı ihmal edebilir ya da yapmaktan kendimizi alıkoyabiliriz. Bazen kimi şeylerin olmasını sağlayabiliriz ve bazen olmasına razı olabilir ya da izin verebiliriz. Bir olaylar zincirini harekete geçirebilir ya da olayları durdurmayı veya olayların yönünü değiştirmeyi başaramayabiliriz. Buradaki anlam farkları ile ilgili bir örneği vurgulamak gerekirse, bir işi salt yapmamak, o işi su götürmez bir şekilde ihmal etmekten farklı bir yapıya sahip olabilir. İşi daha da karmaşık hale getirirsek, bir işi yapmanın ya da yapmamanın tanımlarını her biri ötekinin yerine geçecek şekilde yeniden formüle etmek, epey uğraşarak ve incelikten biraz uzaklaşarak da olsa her zaman mümkündür. Örneğin ben sizi vurabilirim ya da sizi vurmamayı başaramayabilirim. Sanırım bizim amacımız açısından farkı ifade etmenin en iyi yolu pozitif ve negatif sorumluluk terimlerindedir. Ve ben de bu terimlerin ne anlama geldiğini ve aradaki farkı bu yolla ortaya çıkarmanın önemini açıklamaya çalışacağım. Gayet basit bir şekilde, birinin bir şey yapması nedeniyle bir şey oluyor ya da bir durum gerçekleşiyorsa, o kişinin o olaydan pozitif olarak sorumlu olduğunu söylerim. Buna karşılık, Birinin bir şey yapmaması nedeniyle özel bir durum gerçekleşiyor ya da bir şey oluyorsa, o kişinin o olaydan negatif sorumlu olduğunu söylerim. Örneğin bir alet, diyelim ki bir respiratör, suni solunum aygıtı, kapalı olduğu için ona bağlı durumdaki hasta ölmüşse, bunun nedeni birinin o aleti kapatması, pozitif sorumluluk, ya da birinin o aleti açmaması, negatif sorumluluk olabilir. Elbette, bir kişinin makinenin kapalı olmasından negatif olarak sorumlu olması için, o kişinin o makineyi açmasının mümkün olmuş olması gereklidir. Önlenmesi olanaksız bir şeyin gerçekleşmiş olmasından o kişinin sorumlu tutulması elbette mümkün değildir. Yani birinin gerçekleşen bir olay ya da durumdan sorumlu sayılması için o olay ya da durumun gerçekleşmesini önleyecek şekilde davranma şansına sahip olmuş olması gerekir. Eğer davranışı pozitifse sorumluluk pozitiftir. Davranışı negatifse sorumluluk negatiftir. Her ne kadar az sonra örneklere geçtiğimizde daha açıkça ortaya çıkacaksa da pozitif ve negatif sorumluluk arasındaki farkların tanımlanması ile ilgili iki özelliği daha açıklamam gerekiyor. Bunların ilki bizim bir şeyden onun olmuş olmasını önlememiz gerekmediği ya da böyle bir görevimiz ya da yükümlülüğümüz olmadığı halde negatif sorumlu olabileceğimizdir. Önleyebileceğim bir şeyin gerçekleşmiş olmasından, onu önlemem gerektiği için değil, sadece onu önleyebilecek durumda olmam nedeniyle negatif olarak sorumlu sayılırım. Bununla ilgili ikinci koşul, söz konusu olayı önleyebileceğimi bilmiyor olsam da, bunun yine geçerli olacağıdır. Yani önleyebileceğimin gerçekten farkına varamadığım bir şey için negatif sorumluluk taşıdığımda onun gerçekleşmiş olmasından ötürü elbette suçlanamam ama yine de ondan sorumluyumdur. Bu elbette pozitif eylemler için de aynıdır. Getireceği çok talihsiz bir sonucun gerçekten de farkında olmadan bir eylemde bulunursam, örneğin sizi zehirli olduğunu bilmediğim bir mantarın tadına bakmaya ikna edersem ya da av sırasında sizin kürk paltonuzu gerçekten bir ayının postu sanarak sizi vurursam, her durumda sizin ölümünüzden sorumluyumdur. Benim yapmış olduğum şeyden ötürü sizin ölmüş olmanız gerekmez. Ben de suçlanmayabilirim. Delilik ve sorumluluk indirimi gibi hukuki savunmalarda bu düşünce biçiminden yararlanılır. Farkı bu şekilde açığa çıkarmaktan amaç, dünyayı etkileyebilirliğimiz hakkında doğru saydığım bir noktayı açıklamaktır ve bu nokta şudur. Müdahale etmek zorunda olsak da olmasak da, müdahale etmek bizim görevimiz olsa da olmasa da ve hatta müdahale edebileceğimizi bilsek de bilmesek de, müdahale şansına kesinlikle sahip olduğumuz her durumda davranış biçimimiz son derece önemlidir. Bir olayın ya da durumun gerçekleşmesiyle gerçekleşmemesi arasındaki tüm farkı yaratan budur. Bu konuyu ihtimaller hesabı diliyle ifade edersek, bir durumun gerçekleşmesi için ihtimal sıfırla, ihtimal bir arasındaki tüm farkı birinin davranışı oluşturabiliyorsa, o zaman o kişi o durumdan sorumludur. Ve yine davranış pozitifse sorumluluk pozitif, negatifse sorumluluk negatif olacaktır. Elbette bir olayın gerçekleşmesiyle gerçekleşmemesi arasındaki tüm farkı o kişinin davranışı yaratmıyorsa ve sonuç olarak ihtimaller daha düşükse, sorumluluk da doğru orantılı olarak azalacaktır. Buraya kadar eylemlerimiz nedeniyle olanlardan ve eylemsizliklerimiz ya da eylemimizin eksikliği nedeniyle olanlardan aynı şekilde sorumlu olduğumuza inandığım anlaşılmış olsa gerek. Ayrıca ben bir olayın ya da durumun gerçekleşmesinin bir felakete yol açması halinde bu felakete ilişkin sorumluluğumuzun pozitif ya da negatif olması arasında ahlaken bir fark olmayacağı kanısındayım. Bu bölümün bundan sonraki kısmında bunun neden böyle olduğunu göstermeye çalışacağım. Bazı kişiler bir şeyden negatif olarak sorumlu olabileceğimizi kesinlikle reddederler. Bazıları da bir nebze daha alımlı bir görüşü benimseyip yalnızca pozitif ve negatif sorumlulukların aynı ağırlıkta ve ahlaken aynı derecede tehlikeli olduğunu reddederler. Negatif sorumluluğa hayır. Negatif sorumluluk diye bir şeyin var olduğunu kesinlikle reddedenlerin dünyaya bakışı çok garip olsa gerek. Diyelim ki ben bir yalan söyleyerek, örneğin idamlık bir suç söz konusuyken, sizin başka bir yerde olduğunuza tanıklık ederek hayatınızı kurtarabilirim. O zaman sizin hayatınızı kurtarmak, benim yaptığım ve sorumlusu olduğum bir şeydir. Bunun tersine, eğer ben gerçeği söylersem ve bunun sonucunda siz ölürseniz, ben doğrudan doğruya sizin ölümünüze neden olmuşum demektir ve aynı şekilde bundan sorumlu sayılabilirim. Ama şimdi benim sadece susmam sizi kurtarabiliyorsa ve ben bunu bilerek sessiz kalırsam, o zaman negatif sorumluluğun varlığını reddedenlerin bu durumda benim sizi hiç de kurtarmış falan olmadığıma inanıyor olmaları gerekir. Aynı şekilde ben konuşmamla sizin hayatınızı kurtarabilecekken sessiz kalırsam, onlar bu kez de beni sizin ölümünüzden ahlaken sorumlu tutamazlar. Ve tabii sizi kurtarmak benim görevim olmayabilir. Siz suçlu olabilirsiniz ya da ben sizin salıverilmeniz halinde çok daha kötü suçlar işleyeceğinizi biliyor olabilirim. Negatif sorumluluğu reddetmenin yol açtığı daha da nahoş bir sonuç vardır ki, bu da sizin hayatınızı sessiz kalmam ya da yalan söylemem kurtaracaksa ve ben sizin hayatınızı kurtarmak istiyorsam sessiz kalmayıp yalan söylememin gerekmesidir. Çünkü sessiz kalmak dünyada olan biteni değiştirebilecek bir yol olamaz. Negatif sorumluluğu reddedenler böylesi bir durumda başkalarını kurtarmak için yalan söylemeyi önereceklerdir. Ama bu boşunadır. Çünkü burada sessiz kalmak da, yalan söylemek de hayat kurtarmanın aynı derecede etkili yollarıdır. Kararlar kesin olabilir. Gerek negatif sorumluluğu kesinlikle reddedenler, gerekse onun ne de olsa pozitif sorumluluktan daha az etkili ve ahlaken daha az önemli olduğu şeklinde daha ılımlı bir düşünceye sahip olanlar, yapılması gerekene nasıl karar verileceği gibi gayet sıradan şeylerle başa çıkmakta zorluk çekeceklerdir. Örneğin sağlık görevlilerinin kararları hastalarının başına gelecek şeyleri etkiliyorsa, bir şey yapmama, eylemde bulunmama ya da müdahale etmeme yolunda verilen kararlar da her tür tedavi ve müdahale kadar önemli, belirleyici ve hayatidir bence. Çoğu hastanın günlük tedavisi sırasında bir takım şeyleri yapma ya da yapmama yolunda kararlar verilecektir ve bunların her birinin hastalığın seyri ve hastanın iyileşme şansı üzerinde etkisi vardır. Örneğin, diyabette olduğu bilinen bir hastanın hipoglisemi komasına girmiş olarak bir hastanenin ilk yardım servisine kabul edildiğini düşünün. Eğer ilk yardım görevlisi durumdan kuşkulanıp da hastanın kan şekerini ölçmez ve gereken biçimde glikoz vermezse ve hasta ölürse, o hastanın tedavi uygulamama kararı sonucu öldüğünü belirlemede elbette zorluk çekilmez. Ya da çok miktarda kan kaybettiği belli olan bir hasta hastaneye yatmış ve kan nakli yapılıncaya kadar eksilen kanı uygun bir serum ya da başka bir solüsyonla tamamlamama kararı alınmış ve hasta ölmüşse, burada da hastanın kaybın telafi edilmesi için uygun önlemleri almama kararından ötürü öldüğünü belirlemede sorun olmaz. Her iki vakada da hastaların ölüm nedenini belirlemeye yönelik bir araştırmada yanıtlanması istenecek ilk soru şudur: hastalar niçin tedavisiz bırakıldılar? Bu örneklerde elbette hastalar hastaneye kabul edilmiştir ve bir anlamda hastane onların sorumluluğunu almış ve böylece ya onları tedavi etme yükümlülüğünü kabul etmiştir ya da hastaları kabul etmekle onları tedavi etme yükümlülüğünü yaratmıştır. Dolayısıyla eğer bu hastalar ölürse ölümlerinin onları tedavi etmeme kararından ötürü ortaya çıktığını söyleyebilmemizi sağlayan şey bu yükümlülüğün çiğnenmesi değil midir? Bu itiraz sağlam temellere dayanmamaktadır. Çünkü tedavide kusur etmekle ölüm arasındaki bağlantıyı tedavi konusunda herhangi bir yükümlülüğün varlığından tümüyle bağımsız olarak açıkça görebiliyoruz. Diyelim ki bundan sonraki bölümde yapacağımız tartışmaların sonucunda doktorların ve diğer sağlık hizmetlilerinin aslında hastaları tedavi etme konusunda ne ahlaksal ne de başka türlü bir yükümlülüğü olmadığı kararına vardık. Bizim bu sonuca varmış olmamız, diyabetli ve kanamalı hastaların gerekli tedaviyi görmedikleri için ölmüş olduklarını düşünmemizi engellemez. Onların ölüm nedeninin bu olduğunu gayet iyi anlarız ama belki de bu tür durumlarda onların ölümlerinden sorumlu olmanın ahlaken kabul edilebilir bir şey olduğunu kabul ederiz. Bunun ne kadar akla uygun bir hüküm olduğu konusuna elbette daha sonra döneceğiz. Bu sorunun daha da açık bir şekilde göründüğü durumlar ise yaşlı ve iyileşme umudu olmayan hastaların hayatta tutulmamasına karar verildiği ya da ileri derecede özürlü bebeklerin hemen hemen kaçınılmaz bir şekilde ölüme yol açacağı iyi bilinen seçici tedavi gibi bir rejime sokulduğu vakalardır. Her iki vakada da hastalar ölürse hayatta tutmama kararıyla ya da biraz sonra göreceğimiz gibi seçici tedavinin birer parçası olan enfeksiyon durumunda antibiyotik ya da besin vermeme ya da gerekli cerrahi müdahalede bulunmama gibi kararlar arasındaki bağlantıyı görmemiz, görevi ya da yükümlülüğü herhangi bir şekilde çiğnemeyi içeren bir tedavi seyrine bağımlı değildir. Çünkü bu kararları verenler sonuçta hastaların öleceğini gayet iyi bilmekte ama yine de bu kararların hastalarını özenle, mesleğin gerektirdiğince ve uygun şekilde tedavi etme görevlerine tam anlamıyla uyduğu hükmüne varmaktadırlar. Bu noktada ileri derecede özürlü çocukların seçici tedavisi olgusunu daha ayrıntılı bir şekilde ele almalıyız. Çünkü bu uygulama aktifle pasif ötenazi ya da ölüme ilişkin pozitif sorumlulukla negatif sorumluluk arasındaki farklar etrafında toplanan hemen hemen tüm önemli konuları en açık şekilde ortaya çıkarmaktadır.